Günaydın sınıf.
Günaydın Keith kardeşim.
Selam, ben Keith Moore. İnanç okulundasınız. İnanç okulu ruhumuzun beslendiği, inancımızın güçlendiği ve zorluklara göğüs germeyi öğrendiğimiz yerdir. Hristiyanların zayıf, üzgün, zavallı ve acınacak durumda olmamaları gerekir. Mesih bizim yerimize geçti, yargılandı ve bütün olabilmemiz için bizim yerimize kırıldı. O diriltildi, şükürler olsun.
Şükürler olsun.
Sonra biz de onunla birlikte dirildik. Tanrı'ya şükürler olsun.
Tanrı'ya şükürler olsun.
Hep sürünmemiz, umutsuz, çaresiz olmamız ve bunun bir şekilde Tanrı'nın ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini düşünmemiz gerekmez. Tanrı iyi bir babadır.
Evet.
İyi baba çocuklarının iyi olduğunu görmek ister.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Hangi iyi baba çocuklarının acı çekmesinden, kırılmasından ve yoksul kalmasından hoşlanır? İyi babalar öyle yapmaz. İyi babamız yeteneklidir, şükürler olsun. Güçlüdür, ona inandığımızda bir şeyleri değiştirebilir. Öyleyse Tanrı'ya. Sadece birkaç dakikalık inanç dersi almak ve bir iki not yazmak için değil, bazı şeylerin değişmesi için de inanalım.
Evet.
Herkes değişim desin.
Değişim,
değişim. Değişim. Dua edelim İsa'nın adıyla. Bugün hep birlikte, birlik içinde değiştirilmesi gereken şeyleri değiştirmek için. Ne gerekiyorsa bunun bizim iyiliğimize ve senin yüceliğine dönüşmesi için. Senden ruhunun çalışması ve harekete geçmesi için güç istiyoruz. Bunu İsa'nın adına istiyoruz. Amin.
Amin.
Teşekkür ederim Tanrım benimle birlikte ders kitabında. İbraniler 10. ve 11. bölüme dönelim. Ve imanla adını verdiğimiz bu konuda ayetleri incelemeye devam edelim. İbraniler 10. bölüm 35. ayet şöyle diyor. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacınız vardır. 38. ayet. Doğru adamım, imanla yaşayacaktır. Ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. Sonra bize inancın ne olduğunu anlatmaya devam ediyor. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Görülmeyen var olanların çoğunu göremeyiz. Tanrı ruhtur. Ama maddi olmadığı için daha az gerçek değildir. Bize maddi olanın geçici olduğu söylendi. Geçici. Tüm bunlar değişecek. Ama görünmeyen şeyler geçici değil. Ebedidir. İnanç da bunlardan biridir. Şu ayeti hatırlayan var mı? İşte kalıcı olan üç şey vardı. İman, umut, sevgi. Bu ifade sürekli olanları anlatıyor. Asla değişmez ya da yok olmazlar. Dolayısıyla inanç sınıfında geçirdiğiniz zamanı, iyi geçirdiniz. İnanç hakkında öğrendiğiniz ve geliştirdiğiniz her şeyi sonraki hayatta yanınızda götüreceksiniz.
Doğru.
O sizin bir parçanızdır ve sizinle kalır İbraniler. 11. bölüm 4. ayette şu ifadeyi görürsünüz. Habil imanı sayesinde. Ardından 5. ayette iman sayesinde Hanok, 7. ayette iman sayesinde Nuh, 8. ayette iman sayesinde İbrahim. Sonra 11. ayete geliyoruz. İman sayesinde. Bu kısım daha öncekilerle aynı. Sara'nın kendisi de yaşı çok geçmiş olduğu halde bile vaat edeni güvenilir saydığı için, çocuk sahibi olmak arzusuyla içinde güç buldu. Sara hem tanrısal kadın, büyük bir eş, hem de olağanüstü bir imana sahip kadın olarak, olağanüstü bir örnek olarak gösterilir. Bunlar asla eskimez. Bizim antlaşmamız, eski antlaşmadan farklı olsa da Tanrı farklı değildir. Ve iman İbrahim ve Sara'da olduğu gibi bugünlerde de aynı şekilde işler. Antlaşmamız farklı ama inanç aynı. Aslında yeni antlaşmada imana daha da fazla vurgu yapılır. Değil mi?
Evet.
İbrahim ve Sara'nın eski antlaşma altında yaşamadıklarını hatırlamakta fayda var. Yasa altında yaşamıyorlardı. Yasa yoktu. Hiçbir kutsal yazıları yoktu. İmanın duymakla gelir. Dendiğinde doğrudan Tanrı'dan duyduklarından bahsediyorsunuz. Değil mi?
Doğru.
Yaşamak ve söylediklerine güvenmek. Bu nedenle onlar imanlıların yürüyüşünün bir örneğidir. Romalılar 4. bölümde Yeni Ahit'teki inanlıların imanla yürüdüğünden bahsedilmesinin nedeni budur. Bu yüzden bölümün yarısı İbrahim'den bahseder. Herhangi bir antlaşmadan önce imanla yürüdü. Tanrı onunla bir antlaşma yapmıştı. Tanrı ile bir antlaşması vardı ama bu bahsettiğim yasadan çok önceydi. Şimdi Sara'nın hayatı hakkında bize bilgi veren birkaç şey görüyoruz. Çünkü iman sadece Tanrı'ya inandığı ve çocuğa gebe kaldığı andan ibaret değildir. Kocasıyla birlikte imanla yaşadıkları, imanla yürüdükleri onlarca yıl vardı. Kutsal kitap bize böyle bir kişi hakkında ayrıntılar verdiğinde ve bu kişiyi öne çıkan bir örnek olarak gösterdiğinde bu ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hayatlarında olanların çoğu bize anlatılmıyor, konuyla ilgili değil. Ama anlatılanlar kişisel olarak bizimle ilgilidir, zamansızdır. Sara'nın fiziksel olarak kısır olduğunu görüyoruz, kısır kelimesi. Onlarca yıl boyunca asla gerçekleşmeyeceğini düşünecek kadar yaşlanıncaya dek kullanıldı. Ama oldu. Kısır olabilir ve uzun süre boyunca hamile kalamayabilirsiniz. Ama pes etmeyin, bitti sanmayın. Tanrı bir şeyler yapabilir. Bazen insanlar hayatımın çoğunu boşa harcadım derler. Tanrı'nın neler yaptığını, babanın İsa ile birlikte 3,5 yıl boyunca neler yaptığını düşünün. Tanrı'nın küçük çocuğun öğle yemeğiyle ne yaptığını düşün. Değil mi?
Doğru.
Az bir şey alıp çok şey yapabilir. İnanıyor musunuz? Biraz zaman ayırıp inanılmaz şeyler yapabilir. Küçük bir tohumu ya da verilen küçük bir şeyi alıp birçok kişiyi etkileyip kutsayana kadar onu çoğaltabilir. Cesaretiniz kırılmasın. Pasif ve tembel olmayın ve yani artık yaşlanıyorum demeyin. İyi günlerim geride kaldı biliyorsunuz. Kendinize şunu hatırlatın. Tanrı muhteşem bir yılla neler yapabilir? İsa'nın tüm hizmetinden bahsediyoruz. 3 yıl, 3,5 yıl. O yüzden Tanrı'yı yok saymayın. Küçük bir tohumu ya da zamanı küçümsemeyin. Çünkü büyük Tanrı'nın küçük şeyle yapabilecekleri, hayal edebileceğimizin çok ötesindedir. Sara kısırdı. Ama Tanrı inanılmaz şeyler yaptı. Sara son derece güzel ve zengindi. Ama bazı sorunlar yaşamasına da neden oldu. O kadar güzeldi ki Firavun onu istedi ve aldı. Daha sonra Kral Abimelek onu gördü, istedi ve aldı. Yani evde olmadığı bir zaman vardır. İbrahim'le birlikte değildi. Saraydaydı. Ama olmak istediği yer orası değildi. Tanrı onu korudu. Avimelek'e rüyasında göründüğünde ve Tanrı Avimelek'le, Kral Avimelek'le rüyasında konuşmaya şu cümleyle başlar: "Sen ölü bir adamsın." Tanrı size "sen ölü bir adamsın" dediğinde, sorunlarınız var demek. Bu doğru mu? Bazı sorunlarınız var. Avimelek rüyasında dedi, "Tanrım, ona dokunmadım. Ona dokunmadım. Tanrı, ona dokunmadığını biliyorum" dedi. Bu yüzden devam etti. Bu yüzden hala hayattasın. Biliyordum. Böylece haremde dinsiz, sarayda adamın, dünyasında kralın sözünün ölüm kalım olduğu bu durumda bile Tanrı ona dokunmasına izin vermedi. Onu eve götürmesi için kocasına para ödediği ve ona büyük bir ödeme yaptı. Noktaya kadar ilerledi. Anlıyor musunuz?
Evet.
Bu durumda çaresiz kurbanlar olduğumuzu asla düşünmeyin. Belediye yapamayacağımızı söyledi. Hükümet yapamayacağımızı söyledi. Ev sahipleri derneği, komşum, ailem, Tanrı daha büyüktür dedi.
Evet.
Ailenden daha büyük.
Evet.
Ev sahipleri derneklerinden daha büyüktür.
Evet.
Yerel, eyalet ve il yönetimlerinden daha büyük. Federal hükümetten daha büyük.
Evet.
O herkesten ve her şeyden daha mı büyük?
Evet.
Tek kişi de olsanız, ona güvenirseniz, Tanrı yasaları bile değiştirecektir. Hükümet organlarını değiştirecektir. İnsanlar yeterince inatçı olurlarsa onları değiştirecek ve yerlerine başka birini getirecektir.
Doğru.
Bunu pek çok kez yaptı.
Evet.
Tek yapmanız gereken cesaretinizi kırmamak, korkuya teslim olmamak, umutsuzluğa kapılmamak, ona güvenmek, tutunmak. Ve şöyle demek, Sara'nın inançlı bir kadın olduğunu biliyorum. O sarayda Tanrı'ya inandığını biliyorum. Geceleri ne yapıyordu? Dua ediyordu.
Evet.
İnanıyor musunuz? Onca gün ne yaptı? Tanrı'ya güvendi. Tanrı onu oradan çıkardı.
Evet.
Şükürler olsun.
Şükürler olsun.
Tanrı seni kötü bir durumdan kurtarabilir mi?
Evet.
Sizi güçsüz olduğunuz, hiç kuvvetinizin olmadığı bir durumdan çıkarabilir mi?
Evet efendim. Evet.
Ben güçsüz değilim.
Doğru.
Şimdi büyük olan var.
Amin.
Şükürler olsun.
Şükürler olsun.
Babam herkesten daha büyüktür.
Evet.
Bu doğru mu?
Evet.
Babam hepsinden daha büyüktür.
Evet.
Aslında İsa babamızın her şeyden büyük olduğundan bahsetmişti. Kimse sizi babanın elinden alamaz. Çünkü baba her şeyden büyüktür dedi. Bunu kendinize hatırlatmanız gereken zamanlar olacaktır. Değil mi?
Evet. Evet. Doğru.
Çünkü o alındı. Evinden ve ailesinden koparıldı. Uzaklara götürüldü. Ama Tanrı harekete geçti. Bütün ülkenin bunu konuştuğunu biliyor muydunuz?
Amin.
Böyle haber yayıldı. Avimelek'in saraya ne yaptığını. Duydunuz mu? İbrahim'e ne kadar para verdiğini duydunuz mu? Duydunuz mu? Tüm ülkede duyuldu. Firavun Mısır'ın başıydı. Bu olay tüm Mısır'a yayıldı. Yani Tanrı düşmanın yıkım ve hırsızlık için tasarladığı şeyi aldı ve onu tersine çevirdi.
Amin.
İnsanlar Tanrı'yı yüceltip Tanrı'nın Firavun'dan büyük olduğundan bahsediyorlar değil mi? Birçok Tanrı'ya tapıyorlardı ama bu İbrahim'in Tanrısı olmalıydı. İbrahim'in ve Sara'nın Tanrısı.
Evet.
O Firavun'dan da, Avimelek'ten de büyüktür.
Evet.
Şimdi birlikte yaratılış. 16. bölüme bakalım. Söylediğimiz gibi. Sara kısırdı. Gebe kalamıyor. Onun istediği bir şeydi. Güzeldi, zengindi. Çok fazla yardım alıyordu. Ve o gün için lüks koşullarda yaşıyordu. Ama bir çocuk istiyordu. Yaklaşık 75 yaşına geldiğinde muhtemelen gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. Yani yaratılış 16. bölümde bir fikri vardı. Yaratılış 16. bölüm 1. ayet. Karısı Saray Avram'a çocuk verememişti. sarayın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Bazıları, Firavun'un onlara verdiği hizmetkarların ve diğer yardımların bir parçası olduğunu düşünüyordu. Mısırlıydı. Saray Avram'a, işte şimdi Tanrı çocuk doğurmama engel oldu dedi. Senden, hizmetçimin yanına gitmeni istiyorum. Belki ondan çocuk sahibi olabilirim. Bu cümleye dikkat edin. Olabilir, olasıdır. İhtimali vardır. Bu Tanrı'dan haber almadığınızın ve şimdi denemeye başlayacağımızın bir göstergesidir. Çocuk sahibi olmak için dua ettiğini biliyorsunuz. Onun kalbinde büyük bir şey. Bunun için dua etti, çok dua etti, belki de çok fazla yalvardı. Ama olmadı, olmamıştı. 40 yaşındayken olmamıştı. Çocuğu 50 yaşındayken olmamıştı. 60 yaşındayken olmamıştı. Ve şimdi 70'li yaşlarındaydı. Şimdi bunun gerçekleşmesi için dua etmeye ve inanmaya başladığı şeyde. Başka bir yol bulmaya çalışıyor. Tanrı'ya yardım etmeye çalışırken dikkatli olmalısınız. Değil mi?
Doğru.
Tanrı böyle yapmadı. Ona yardım etmemiz gerekiyor gibi görünüyor. Ona 20 yıl verdik. Ve sadece Tanrım sana yardım edelim. Tanrı'nın bu konuda. Bizim yardımımıza ihtiyacı yok. Olabilir dedi. Hacer aracılığıyla olacak. Böylece Avram Saray'ın sesini dinledi. Onu dinlememesi gereken bir zaman olabilirdi. Saray Avram'a, kusura bakma, zamanın hatırı için ileriye geçiyorum dedi. Daha önce okumuş olabilirsiniz ama Hacer'in gebe kaldığını düşündü. Artık herkes sorunun fiziksel olarak İbrahim'de olmadığını biliyordu. Bundan önce bilmiyor olabilirsiniz. Tabii ki bu tüm klinik imkanların olduğu zamandan önceydi. Ama Hacer gebe kaldığında saraya ya da o zamanki adıyla saraya saygısızlık etti. Bu Saray'ı kızdırdı. Kızdırdı. 5. ayette. Saray Avram'a, bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi dedi. Cariyemi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında Tanrı karar versin. Sara açıkça üzgün ve kızgındı. Hıncını Avram'dan çıkarıyordu. Bu onun fikriydi. İbrahim onu dinlemiş ya da dinlememiş olsun, bu başka bir mesajdı. Ama onun da insan olduğunu biliyorsunuz. Değil mi? Hem o hem de İbrahim'i. Görüyorsunuz, kutsal kitabın bir özelliği de budur. Durumları gizlemez. Onları oldukları gibi gösterir. Değil mi?
Amin.
Birini gerçekte olduğundan daha iyi göstermeye çalışmaz. Onları bir kaide üzerinde idealize eder. Hayır. İleride göreceğimiz gibi Tanrı Avram'a yaşlandıklarında ona bir çocuk vereceğini ve hatta bunun Sara aracılığıyla olacağını söylediğinde Avram güldü. Çılgınca olduğunu düşündü. Daha sonra Sara'nın da duyduğunda güldüğünü ve bunu çılgınlık olarak değerlendirdiğini görüyoruz. İyi bir iman sayılmaz. Değil mi?
Doğru.
İnanç bu değil. Tanrı size. Ciddi bir şey söylediğinde çılgınca ve imkansız olduğunu düşündüğünüz için ona gülmek mi? Ama kaba davranış sergilediğinizi gösterir. Değil mi?
Doğru.
Büyük bir inançsızlıkla başlayabilirsiniz. Ama bu son olmak zorunda değil. Çünkü ikisi de bu durumu düzeltti. Her ikisi de yanıtlarına bakarak Tanrı'nın söylediklerini kendilerine hatırlattılar. İbraniler 11. bölümde Sara hakkında hangi ayet vardı? Tanrı'nın vaat ettiğinin sadık olduğuna karar verdi. Gülmekten farklı bir şey değil mi?
Doğru.
Gülmeyi bırakıp düşünmeye başladı ve şöyle dedi, durun durun, bunu kim söyledi? Kim söyledi? O sadıktır. O her adımımızda izledi. Beni ve efendim İbrahim'i tüm bu durumlardan kurtardı. Beni Firavun'un sarayından çıkardı. Beni Abimelek'in evinden kurtardı. Hepsini atlatmamızı sağladı. Şimdi neden ona inanmayacağım? Peki neden ona güvenmeyeyim?
Evet.
Ama 16. bölümde Hacer'in durumunda. O dönem hala kızgındır. İncinmiştir. Utanmıştır. Lehine olan çok şey vardı. Üç ülkenin en güzel kadınıydı. Zengindi. Giyebileceğinden daha fazla sandaleti, elbiseleri, kıyafeti vardı. Ve tüm bu insanlar onu beklemekteydi. Ama bu onun hayatı boyunca istediği bir şeydi. Sonra belki bu şekilde gerçekleştirebilirim dedi. Aslında denedi ama işe yaramadı. Elinde patladı. Tahmin edeceğiniz gibi başından beri mutlu değildi ama özellikle şimdi hiç değildi. Hacer hamile olduğunu gösteriyor. Herkes İbrahim'in baba olabileceğini biliyordu. Hacer'in kötü bir tutumu vardı. Ve bu durum gördüğünüz bazı şeylerle birleşince bir hafta içinde gerçekleşmedi.
Doğru.
Onun tepkisini anlamaya çalışıyoruz ve temelde bu durumda patlak vermişti. Bu bir hafta içinde yaşanmadı. Bu yıllardır gelişti. Yıllar. Bu bir hataydı. Öfkesi ve kocasını suçlaması, içinizde baskı oluşmasına izin verdiğinizde neler olabileceğinin göstergesiydi. Otomatik tepki eğilimi, baskıyı başkasının üzerine yıkmaya çalışmaktır. Ve bu yanlıştır. Yanlış olduğunu söyledim. Anlayacaksınız. Yani sıradan bir aileyi ele alalım. İşveren, babayı iş yerinde suçluyor, taciz ediyor ve ona kendini küçük ve kötü hissettiriyor. Eve geliyor. Köpeği tekmeliyor, anneye sinirleniyor ve onu örseliyor. Anne çocuklardan rahatsız oluyor. Çocuklar birbirini rahatsız ediyor. Neden bahsettiğimi anlıyor musunuz? Hiç insanların içeri girip sinirli oldukları ve bir şeyler söyledikleri bir durum gördünüz ve ne olduğunu merak ettiniz mi? Size ne oldu? Siz varmadan önce başka bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yine de onlara kötü davranıyorsunuz. İnsanlara onların suçu olmayan bir şey için kötü davranıyorsanız, inançlı değilsiniz demektir. Kötü bir yerdesin. Düşük bir noktadasınız. Bununla da kalmıyor. Benim hatam üzerine olsun dedi. Kendi fikri için onu suçladı. Cariyemi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı. İkimiz arasında Tanrı karar versin. Avram, cariyen senin elinde dedi. Neyi uygun görürsen yap. Böylece saray cariyesine sert davranmaya başladı. Hacer onun yanından kaçtı. Onun yüzünden kaçtı. O kaçtı. Hacer alabildiği eşyalarını aldı ve gitti. Ki bir hizmetçinin ayrılması çok ciddi bir meseleydi. Bu öyle bir olaydı ki bir melek Hacer'e görünmek zorunda kaldı ve ona aslında Sara'nın cariyesi olduğunu söyledi. Onun bu durumdan hoşlanmadığını biliyorum. Hayır, artık değilim dedi. Sana bilgi verilmedi. Ben ayrıldım. Tanrı'nın meleği hanımına dön dedi. 9. ayette geçiyor. Ve ona boyun eğ. Boyun eğ. Bilirsiniz Tanrı'nın sizin için seçtiği yer. Diğer insanlar size doğru davranmasa bile yine de olmanız gereken ve Tanrı'nın sorunları çözeceğine güvenmek istediğiniz yerdir. Bu konunun harika kısmı. Sara'nın bunu aşmış olması, değil mi? Bir sonraki ayette İbrahim ve Sara'nın boşandığı ve ilişkilerin sona erdiği söylenmiyor. Hayır, Tanrı'ya şükür boşanmadılar, birlikte kaldılar. Sonra Tanrı'nın ortaya çıkıp onlara bazı şeyler söylediğini, hatta ziyaretlerine gittiğini ve hayatlarını tamamen değiştirdiğini göreceğiz. Sara'nın bedeninde mucizeler gerçekleşti. Daha sonra kadın kendi erkek bebeğini emzirdi ve gülümsedi. Herkes gülüyordu. İmansızlık içinde gülmüyorlardı. Tanrı'nın duaları yanıtlamasının ve mucizeler yaratmasının görkeminin sevinci içinde gülüyorlar. Şükürler olsun diyebilir misin?
Şükürler olsun.
İnanç sınıfından bugünlük bu kadar. Sonraki sefere tekrar aramıza katılın. Ya da görüşürüz. Arkadaşlar, bu haftada sizlerle İnanç Okulu'nda olmaktan büyük keyif aldım. Önceki haftalarda da öğretilen birçok önceki dersimiz var. Mevcut olanlardan yararlanmanızı öneriyoruz. Geri dönün ve bu güncel derslerde bize katılın. Bunu yapabilecek kaynaklara, hizmetimizde bize maddi ve manevi açıdan katılan ortaklarımız sayesinde sahibiz. Kutsal kitapta Pavlus kendisine yardım edenlerle ilgili olarak şöyle diyor. Sizi hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum. İlk günden bugüne kadar müjdedeki paydaşlığınız içindendi ama bu paydaşlık ortaklık olarak da tercüme edilebilir. Bunun gerçekleşmesinde payı olan herkes ödülün bir parçasına sahiptir. Bugün bu hizmetin bir ortağı olmak ve bunu başkalarına göndermeye ve devam etmesine yardımcı olmak isterseniz ekranınızda bilgiler mevcut. Tanrı'ya sizin payınızın ne olacağını sorun. Pavlus'un dediği gibi hasat ve bereketin gelmesi için sizinle birlikte inanıyoruz. Armağan peşinde değilim ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyorum. İşte o zaman söylemeye devam etti. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Böylece ihtiyaçlarımızın karşılandığı konusunda hemfikiriz. Tanrı sadıktır. Teşekkür ederim. Bir sonraki sefere İnanç Okulu'nda görüşmek üzere.
İnanç Okulu'nda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Dersimiz bugünlük bu kadardı ama İnanç Okulu'nun diğer bölümlerini faithschool.org adresinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizi şu numaradan arayabilirsiniz. +1 941 702 7390. Got the victory living inside of me. Got the grace.